İyi akşamlar.
Merhaba.
Merhaba, merhaba.
Merhaba, nasılsınız?
İyi vallahi, ne olsun işte, böyle koşturmaca diyelim. Seni
Evet.
sormadım. 15'ini tamamladın.
Evet. Yani bugün 18 gün sonra bir eczane ihtiyacım için dışarı çıktım. Valla alışmaya başladık yani bu duruma. Sosyalizasyon.
Aynen, umarız iyi olacak.
Evet. Yani ben iyi
Bugün
olacağına inanıyorum.
öyle, bugün özel bir konumuz var. Zeynep Kabloy'da. Kendisi aslında bir dijital göçmen.
Evet, ama şu an itibariyle tabii ki bu durmuş durumda.
Ondan dolayı bugün farklı bir konu konuşacağız. Biz de yıllardır kendisini severek takip ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Kaç ülke oldu son 4 yılda? Biz bilemedik.
Yani sadece 4 yılı kapsarsak sanıyorum 21 olmuş olabilir.
Nedir bu dijital göçmenlik? İstersen çok kısa bir bize, en
Evet.
azından çünkü bakıyorum katılımcılarımızda farklı kitleler de olabiliyor.
Aslında ben biraz şey kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu çok fazla karışan bir terim. Özellikle Türkiye'de de son 2 yıldır konuşulduğu için. Aslında yani freelance çalışan, remote çalışan insanlar var. Fakat dijital göçebe, yani dijital nomad dediğimiz insanlar aslında bunu seyahat ederken devam ettiren. Yani ben Singapur'dayken de mevcut müşterilerime hizmet verebiliyorum. İşte Polonya'dayken de verebiliyorum. Ama hani seyahat ederken bunu yapıyorum. Yani bunun farkı şu aslında, insanlar ilk başta şey gibi algıladılar, işte seyahat bloggerlığı aslında değil. Çünkü benim işim zaten iş geliştirme ve pazarlama. Bunu yapan yazılımcı arkadaşlar var, çevirmen arkadaşlar var, mimar insanlar tanıdım. Özellikle yani Avrupa'da çok fazla var. Tasarımcı çok fazla tanıdım. Ve kendi girişim olan insanlar. Aslında fark burada. Mesela şu an hepimiz lokasyon bağımsız ya da remote olarak evden çalışıyoruz yani. Ama seyahat edemiyoruz. Bu yüzden dijital göçebe değiliz. Aslında ben de şu an lokasyon bağımsız yani şu an dışarı çıkamadığım için de evden çalışıyorum. Yani remote çalışıyorum. Bu kadar, bu şekilde özetleyebilirim.
Peki, şimdi son zamanlarda dediğin gibi herkes, yani çok önemli bir kesim uzaktan çalışmaya, en azından evden çalışmaya hızlı bir geçiş yapmak durumunda kaldı.
Evet.
Yani devrim oldu yani.
bayağı evet. Ve bunu hazırlıksız bir şekilde ve böyle biraz da aslında kötü bir süreçle geçtik.
Evet.
Şimdi uzaktan çalışma zaten hani ofis ortamına alışmış, işte 9-5 çalışmaya alışmış, işte sabah giyinip evinden çıkıp iş yerine gidip oradaki rutinlere alışmış bir insan için zaten yeterince farklı bir model.
Evet.
Sen bunu hem de değişik ülkeler gezerek hem de biraz da turistik bir boyutuyla birlikte de yapıyorsun. Çünkü biliyorum ki senle daha önce de benim çalışmam için konuştuğumuz zaman
Evet.
da bahsetmiştik. Dijital göçebelerin önemli motivasyonlarından birisi de hep bir yandan çalışıp bir yandan farklı ülkeler görmek, farklı kültürler tanımak vesaire.
Evet.
Dolayısıyla senin bu değişik lokasyonlarda, değişik ortamlarda, değişik etrafta uyaranlar varken konsantre olup oturup çalışmakla ilgili, günlük rutinler oluşturmakla ilgili çok pratiğin var. Belki buradan bize birazcık bilgi verebilirsin. Yani performansımızı evde çalışırken bir yandan işte dolapta ne var, akşam ne yiyeceğiz,
Evet.
ondan sonra ya bir dakika bir kahve de içeyim de sonra başına oturayım demeden nasıl bir iş hayatını bu hayatın içerisine ofis olmadan nasıl adapte
Evet.
edebiliriz?
Aslında ben 4 sene önce ilk bir yola çıktığım zaman benim için biraz zordu. İlk 3 ay kendimi disipline etmekle geçti. Yani şu an o yüzden sosyal medyada görüyorum bunu hakikaten verimini arttıranlar var. Çok fazla hani verim arttı diyen var. Çünkü trafik yok. İşte hani daha verimli çalışıyorum evden diyen var. Bir de tam tersi, iyi yaşayın. Bir de tam tersi işte ben evde konsantre olamıyorum diyen var. Aslında bu biraz daha bizim geçmiş olduğumuz şu anki süreç. Aslında biz gerçekten bir tarihe tanıklık ediyoruz şu an ve hani olağanüstü bir hal sebebiyle geçtik. Ve bunun yaratmış olduğu aslında hepimizde bir psikolojik gerginlik de var ve kaygı da var. Fakat ben kendi disiplini oluştururken en başında mesela kesinlikle yapmadığım şeyler vardır. Mesela sabah kalkarım, asla pijama değil üstümü değiştirip Kahvaltımı edip genelde 8-8.30 civarı kalkıp 9'da ben de iş başı yaparım. Bu gittiğim her ülkede aynıdır aslında. Saat farkı olduğu halde. Ve çalıştığım ortamda onu ayrı tutarım. Tabii ki herkes bunu yapamaz. Gidip de ekstra ayrı bir oda imkanı olmayan insanlar var. Ama en azından çalışma düzenini, o masayı kendine ait bir alana çevirmek önemli. Bu çok büyük bir alan olmasına gerek yok. Mesela ilk etapta belki önerebileceğim bir şey, mesela ben 11'den önce eğer mümkünse toplantı koymamalarını öneririm. Çünkü bu süreçte biraz alışmak zor oluyor. Bir açıp maillerinizi okuyup işte bir şeyleri kontrol edip daha sonra toplantıya geçmek daha mantıklı. Hatta öğleden sonra toplantıları şu ilk aşamada çok önemli. Onun dışında mesela evde çocuk varsa ki ben de ablamdan ki siz de zaten deneyimliyorsunuzdur. Mesela ilk başlarda aslında ilk hafta çok zor geçti. Ama şu an iki tane yeğenim var benim. Biri 6 yaşında, biri 1,5 yaşında. Ama şu an onlar da duruma adapte olmuş durumda. Mesela anne ve babası çalışırken artık hani onları çok fazla rahatsız etmemeleri gerektiğini öğreniyorlar. Zaten şimdi uzaktan öğrenme sistemi var. Bir de aslında 2 hafta içerisinde çok fazla çocuklar için de işte bu uygulamalar çıktı. Sadece oyun değil, işte kitap okuyabilecekleri, işte podcast tarzı hikaye dinleyebilecekleri uygulamalar var. Aslında belki bu veliler için biraz kaçış ama bir taraftan da bu korona ile beraber aslında bazı şeyleri hızlı adapte olmaya başladık. Hem bu çalışma modeli hem de yeni çıkan teknolojiler. Yani bir iki tane hekatona katarım 2 hafta içerisinde. Mesela bir yayın evi sahibi bayan tamamen dijitale taşımayı planlıyordu. Çocuk kitapları üzerine bir yayın evi var. Ve bunun için aslında nasıl kanallar kullanabilirim diyordu. Aynı şekilde aslında bu da sizinle en başında sorularda konuştuğumuz kısım. Yani insanlar da farklı uygulamalara geçmeye başladı. Şimdi hepimiz aslında videolu görsel uygulamalarında kullandığımız araçlar var. Fakat şimdi hani çok fazla şey çıktı. Yani ne bileyim mesela Verbay var daha kilitli kullanabiliyorsunuz. Hani küçük odalar var 4 kişilik. İşte Zoom'da mesela arka fon değiştirme çıktı ve insanlar bu tarz yerlerde etkinlik yapmaya başladılar. Biraz daha aslında online etkinlikler bilmiyorum siz de görüyorsunuzdur. 2 haftadır oldukça arttı.
Evet.
Webinarlar olsun, Skillshare olsun ve de insanların online olarak gerçekten ben 120 kişinin katıldığı dünyanın her yerinden bir etkinliğe katıldım. 2 hafta önce Cuma günü. Kendi evimden. Evet.
Öğrenme daha mı acaba kolaylaşacak, artacak yani bu vesileyle?
Ya aslında şöyle diyebilirim Erdem Bey. Mesela hani belirli ürünleri kullanmaya, tool'ları kullanmaya alışmış insanlar da şu an her şeye çok hızlı adapte olabiliyor. Çünkü toplantı yaparken bir bakıyorsunuz herkes aslında aynı video uygulamasını kullanmıyor. İndiriyor ve bu sefer bunu öğrenmeye başlıyor. Aslında birbirimize öğretmeye başladık bir şeylere. O yüzden mesela tartışması var şu an. Hani nereden yapalım yayını ya da toplantıyı?
Peki senin hayatını nasıl etkiledi? Yani sonuçta sen
Evet, ben artık hayatı
uluslararası bu sefer göçebe
evet, ben aslında 12 Mart'ta döndüm ülkeye. Avusturya üzerinden döndüm. Orada karantina başlamıştı çoktan. Benden sonra zaten Slovakya'daydım. Sınırlar kapatıldı. Aslında biraz alışkındım oradan ama tabii Türkiye'de karantina bambaşka. 15-14 gün burada aile hekimi kontrol etti. Ve uzun bir sürede aslında ben de önümüzdeki bir 3-4 ay bu durumlar bitene kadar açıkçası seyahat edemeyeceğim gibi gözüküyor. Çünkü şu an zaten Avrupa Birliği de birbirlerine sınırları kapattı. Onların
Doğru.
akıbeti ne olacak bilmiyoruz. Uçuşlar
Yani
zaten iptal.
sorunlarını topladık onu bilmiyorum.
Evet,
Doğru.
ama ben bir konuda kendimi şanslı hissediyorum. Mesela üye olduğum binlerce kişilik gruplar var. Benim gibi çalışan insanların, dijital nomadların olduğu. Mesela başka bir ülkede karantinada kalmak zorunda olan insanlar var. Orada uzun süre kalmak durumunda çünkü sınırlar kapalı, uçuş yok. Tabii bu onlar için ekstra bir maliyet çünkü hesapta olmayan bir şey. Hani ben şükrediyorum ki ülkeme dönebildim.
Evet. Peki bu alışkanlıkların ne kadarı sence kalıcı olur? Yani bu işte değişik uygulamalardan online toplantılar yapmak, etkinlikler yapmak ne kadarı kalıcı olur? Ne kadarı eski haline geri döner? Ya da sektöre göre değişir?
Ben aslında şöyle diyebilirim. Mesela e-learning, uzaktan öğrenme zaten şu an acayip artmış durumda. Bu zaten farklı bir noktaya gelecek. Çünkü şu an herkes her şeyi internet üzerinden öğrenmeye başladı. Mesela bugün Almanya'da yaşayan ablamla konuşuyorum. Acaba ne öğrensem, hangi kursa baksam diyordu boş zamanlarımda. Bence uzaktan öğrenme devam edecek. Çok fazla çıkan bu community tool'ları var. Yani işte hem videoda sizi birleştiren. Ya bunların hepsinin çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Ya çünkü hepimizin bazı alışkanlıkları var. Ben açıkçası kullandığım 5 tane video görüşme uygulaması var. Onun dışına çıkmak istemiyorum. Çünkü şey gibi, bu telefona bir sürü uygulama indiriyorsunuz ama hepsini kullanmıyorsunuz. Ama mesela çok hiç kullanmadığım ama bu süreçte kullanmaya başladığım uygulamalar oldu. Özellikle eve sipariş için. Mesela bu tarafta da aslında bir şey var ama ben uzaktan öğrenmenin daha çok artacağını düşünüyorum.
Peki özellikle bu salgın döneminde sosyal medya senin dediğin de gibi yani çok fazla kullanım artmaya başladı. Yeni uygulamalar çıkmaya başladı. Sence yeni sosyal medya uygulamalarının farklı alanlarda ortaya çıkma olasılığı yüksek mi?
Aslında bu tarafta şeyi düşünüyorum Erdem Bey. Ya bununla ilgili de çok fazla hem kendi arkadaşlarımla konuşuyorum, gruplarda konuşulanlara bakıyorum. Gerçekten insanlar hani Facebook, Twitter, artık Instagram'da bile hepimiz koronayı görüyoruz ve bundan açıkçası ben kendi adıma çok sıkıldım çünkü üzülüyorum haberleri okuyunca. Ve insanlar aslında biraz daha kapalı gruplar arıyorlar şu an ve hani orada kendilerini geliştirebilecekleri alanlar arıyorlar. Mesela benim alanım dijital pazarlama ise ben gerçekten bu alanda konuşabileceğim, fikir paylaşabileceğim insanların olduğu bir platformda şu an yer almak istiyorum. Çünkü çok farklı senaryoları var bu durumun her sektörde. Şimdi raporlar yayınlanmaya başladı. Türkiye raporları da çıktı sektörel bazda. Hani artık ben önümüzdeki Nisan ortasında hepsinin her sektör üzerinde rapor çıkacağını da düşünüyorum. Açıkçası hani ekonominin ne yöne gidecek, hani bu tarz, bu hangi sektörü ne kadar etkileyecek gibi şeyleri raporlardan takip ediyoruz ama bir de bunu da tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz platform ihtiyacı var. Aslında yeni yeni bazı platformlar çıkmaya başladı bu alanda. Ama ne kadar uzun soluklu olur, orasını bilemiyorum.
Dezenformasyon tabii bu dönemde çok fazla oluyor.
Evet.
Sosyal medyada yani büyük bir sorun. Hepimiz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bununla başa çıkabilmek için kamu kurumları sence nasıl bir politika benimsemeli ve vatandaş olarak da özellikle sosyal medya kullanıcıları, internet kullanıcıları bu dezenformasyondan nasıl sence etkilenebilir?
Yani aslında açıkçası ben de her gün bir tane bir haber kirliliğine denk geliyorum. Özellikle Twitter'da bu çok fazla. Hatta bugün bir paylaşım gerçekleştirdim Amerika mentionlı bir siteden. Haberin mesela doğruluğu tartışıldı. Biz bunu kendi içimize tartıştık. Aslında haber gerçek. Bir GSM operatörünün Çin'de kaybettiği üye sayısı. Ve bunun aslında hiçbir şekilde konuşulup genel ana kaynağının bulunamaması. Yani iki soruya cevap veriyor fakat üçüncü soruya kimse cevap veremiyor gibi. Aslında burada kurumların yapacağı şey kesinlikle mesela kurum tarafında düşünürsek şu an manipülasyona çok açık bir durum var herkes tarafında. Çünkü bazı kurumlar korona için destek kampanyası yapıyor ama yapmayanlar da bu sefer tepki görmeye başlıyor. Ya aslında bu herkesin ve her kurumun kendi tercihi ya da ne şekilde yardım yaptıklarını duyurmak zorunda da değiller. Bu noktada kurumlar tabii ki bence çalışanların özellikle sosyal medyada bu tarz agresif paylaşımlar yapmamaları konusunda uyarmalı. Kişisel olarak da kendi görüşüm, yani her tıkladığımız haber, her gördüğümüz görsel gerçek değil. Artık her şey Photoshop'la edit programlarıyla yapılıyor. Ve hani hakikaten bu WhatsApp'ta bana da geliyor mesela, yani hani bu haber doğru mu? Aslında olmayan bir haber. Ama güzel ki bizim basınımız özellikle sosyal medyada hızlı aksiyon alan kurumlar asılsız haberleri zaten erkenden bunun gerçek olmadığı konusunda içerikle kullanıcılara duyuruyorlar. Ama tabii bu dönemde sakin olmak lazım.
Dünyada nasıl? Yani 21 ülke son 4 yılda gezdim dedim. Çalıştın da yani sen de gezmek değil,
Evet.
sen orada çalışıyorsun. Orada
Yani evet.
nasıl?
Sosyal medya kullanımı mı?
Yani dezenformasyona
Ya aslında
açıklık.
şey var, orada da benzer şekilde. Şimdi ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Singapur'da daha özgür bu konuda ama tabii kullanım alışkanlıkları farklı. Mesela Asya'da WeChat kullanılıyor daha çok ve WhatsApp daha az ama yine hani Çin'de zaten yasak da WeChat kullanılıyor. Ben daha önce Çinli bir firmayla çalıştığım için mesela şu an WeChat'te içinde 400 küsür kişinin olduğu bir gruptayım ve oraya yazılanları takip edemiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü onlar günaydın mesajıyla başlayıp her şeyi paylaşıyorlar. Açıkçası şey var. Yani bu noktada ben orada da haber kirliliği olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şey gibi durum var. Şu an herkes paniklemesin diye çok fazla aslında mesela Malezya'dan bir örnek verebilirim. Malezya'da da aslında başladı bu durum. Fakat hani halkın sindireceği şekilde onlara iletildi. Ve şu an günlük olarak takip var. Ama manipülasyon daha az gördüğüm kadarıyla. Zaten hani Singapur daha hafif atlattı. Endonezya'da devam ediyor. Hatta Singapur en iyi atlatan ülkelerden biri. Hong Kong hafiflemiş. Japonya mesela insanlar sosyal izolasyona aslında bir uyarı gelmeden kendileri geçmişler. Ve bu yüzden Japonya'da daha hafif atlatmış. Ve şu an her şey normale dönüyor dedi orada yaşayan arkadaşlarım.
Bir de tabii aslında yani ben de Kore şirketinde çalıştığım
Evet.
dönemden hala çok görüşüyoruz Korelilerle, dostlarımızla, ama yani Asya biraz daha bu konularda zaten deneyimli. Bilmiyorum, sen
Evet.
Asya'da yaşadığın dönemde yani onlarda bu salgın olayı zaten bir hayatlarının içinde yer alıyor.
Yani benim de gerçekten 2 sene boyunca orada çok fazla bulunduğum yerlerde salgın oldu. Zaten doğal afet olduğu zaman direkt hastalık da geliyor arkasından.
Doğru.
Açıkçası ben bağışıklığımın daha güçleneceğini düşündüm. Ama ben Asya'da yaşadığım 2 sene boyunca çok ciddi bir bağışıklık kaybı yaşamışım. Beslenme şeklinden ve hayat şartları derken hani hava kirliliği, işte nem gibi şeyler etkiliyor. Ama onlar biraz daha şeyler, daha rahat atlatıyorlar yani. Hani çok çabuk adapte oluyorlar. Bir de koordine olmaları çok iyi. Hemen koordine oluyorlar. Siz de biliyorsunuzdur önceki deneyimlerinizden.
Yani o hem disiplin hem koordinasyon ve uygulamak, yani denilen bir şeyi bir şekilde
Evet.
uygulama konusunda gerçekten zaten o şekilde böyle başarıyı bu salgında yayılmaması konusunda elde ettiler diye düşünüyorum ben.
Evet. Hızlı adaptasyon.
Peki bir de işin tabii sadece iş kısmı değil ama bir de sosyal kısmı var. Bugün ben de
Evet.
birkaç tane paylaşıma rastladım. İşte yani bayağı böyle bahsettiğinde aslında toplantı vesaire etkinlik amacıyla kullanılan platformlarda artık sosyal etkinlikler de yapılmaya başlanmışlar. Şimdi bunun devamında acaba sence senin gözlemlediğin kadarıyla tecrübelerine dayanarak bunlar ne kadar devamlılık gösterir salgın bittikten sonra? Yani yüz yüze görüşebilir hale geldiğimizde bunları unutup gider miyiz yoksa bir şekilde bu bir alışkanlık yapar mı?
Benim kendi görüşüm aslında şöyle, biz Türk milleti biraz daha böyle sıcakkanlı ve insan ilişkisi sevdiğimiz için belki ilk başlarda biraz zorlayacak ama biz çabuk adapte oluruz gibi geliyor yine eski düzenimize. Çünkü ben de bugün 18 gün sonra dışarı çıktım. Ne kadar güzelmiş dışarıda olmak diye düşündüm. İşlerimi halletmek için çıkmıştım. Açıkçası bence biz bu noktada hızlı bir şekilde adapte olabiliriz. Ama şöyle de bir şey var aslında. Mesela insanlar şu an her şeye, her yaştan, her insan her şeye hızlı adapte olabildiğini gördük. Mesela ben, annem babam 60 küsur yaşlarındalar. Mesela görüntülü konuşuyoruz. Hani babam artık WhatsApp'ta video call ne biliyor. Hatta yeğenimin doğum günü partisine hepimiz video yayınına katıldık. Aslında herkes hızlı bir şekilde adapte oluyor ama işin şöyle bir kısmı var. Açıkçası biraz psikolojimiz etkileniyor. Yani çünkü 18 gün boyunca ben de mesela çok hani sadece insanları video call ve telefonla konuştum. Yani oradan biliyorum. Açıkçası birebir insan görmeyi özledim. Yani ama bence hızlı adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten bir noktada da mesela İtalya'da aslında çok benzer bir örnek bize. Bizde de biraz öyle. İtalyanlar da çok böyle dokunmayı
Yap,
seven,
yap.
konuşmayı seven hani insanlar. O yüzden şey adapte olacağız ama çok da güzel dersler çıkartarak adapte olacağız bence.
Sen ne düşünüyorsun?
Belki
Yani
ben onu ilk programda
ya bizde mesela
söylemiştim.
restoranlar bile, mesela sen Trakyalısın yani.
Evet.
Hep dibedir böyle, yani seviyoruz
Yani
dibe mesela. Yani bunlar bence
başta
bizim
biraz
dönemde
çekinilir ama Zeynep'in
tabii.
dediği gibi hani özümüze yani büyük ölçüde döneriz. Yani bir araya gelmek isteriz. Ya yani yüz yüze olmak isteriz,
Evet.
kalabalık gruplar halinde işte ne bileyim yemek yemek, toplanmak, çay
Tabii.
kahve içmek, şunu bunların hepsini isteriz ama özellikle genç kuşak için belki biraz daha bu hızlı dönüşüm belki daha önce korkarak yaklaştıkları ya da bir şekilde tanışma imkanı bulamadıkları bazı farklı networkleri diyeyim açmak açısından belki öyle bir etki yaratabilir, öyle bir fayda belki yaratabilir. Belki atıyorum seni takip eden ve senin yaşam tarzını belki şeyle nasıl diyelim özenerek izleyen ama buna cesaret edemeyen insanlar için, gençler için belki. Ya evet, bu kadar teknoloji var ve işte yüz yüze olmadan da ne bileyim işte sosyal hayatını devam ettirebiliyorsun, aile ilişkilerini devam ettirebiliyorsun, işte işini buna entegre edebiliyorsun vesaire gibi bazı şeyleri zor yoldan da olsa deneyimleyip tanımak belki ileride için, özellikle gençler için belki ufuk açıcı olabilir.
Evet. Bir de ben şey düşünüyorum aslında, mesela insanlar evde bu durumu deneyimlediği için ben farklı proje ve girişimler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü aslında bakarsanız şu an dünya devi olan çoğu teknoloji şirketi diyelim, hani bunlar garajdan çıkma ya da işte bir grup arkadaşın yapmış olduğu projeler. Ve bu noktada da aslında ihtiyaçlarımız doğrultusunda bence yeni girişim fikirleri de çıkacak yani. Hani farklı modeller duyabiliriz.
Özellikle sağlık alanında bence
Evet.
büyük yatırımlar olacak. Çünkü insanlar bunu bence gördü ve daha da bilinçaltına da bu işleniyor. İşleniyor derken yani insanlar bunu görüyor. Sağlık first.
Evet. Mesela şeyi Erdem Bey, bugün bir arkadaşımı paylaştım. Bu kendisi bu alanda çalışıyor, korona kiti üzerine. Üniversitede bir öğretim görevlisi. Onu paylaştıktan sonra bir arkadaşım da bana bir fotoğraf attı. Evde annesi ve babası günde 240 tane şu koruma maskesinden yapıyormuş. Aslında insanlar bu tarafa geçti yani üreticiye ve bunu insanlara dağıtıyorlar, ihtiyacı olan sağlık görevlilerine. Aslında hani bir tarafta kolektif bir çalışmaya da bizi yönlendirdi ve ben de eminim ki sağlık tarafında çok fazla girişim çıkacak. Ve aslında belki biraz daha özümüze döneceğiz. Kendi ürettiğimiz şeyleri satmak üzerine şeyler bile çıkabilir.
Bazı sektörlerde izleyicilerimizden birisi sormuş. Bazı sektörlerde evden çalışmanın kalıcı hale dönüşeceğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Aslında bunu Türkiye'de deneyen firmalar var. Globalde zaten var. Haftanın belirli günleri çalışanlarını evden çalıştırıyorlar. Hatta bir banka örneği var aslında bakıldığı zaman. Ki banka daha güvenlik tarafında şey kısmını düşünürsünüz. Bence bu korona sonrası insanlar bunu deneyimledikten sonra haftanın belirli günleri belki kurumsal tarafta insanlar evden çalışabilir haftanın bir günü ya da 2 günü. Ben bunu olacağını düşünüyorum. Çünkü verimlilik artışı var. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar şu an evden çalışıyorken, çünkü herkesin bir yapması gereken iş listesi var. Yani bu kurumda da çalışsanız, danışman da olsanız, kendi işiniz de olsa bu olan bir şey. Bu arada yayın sorunlu denmiş ama.
Aslında iyi gidiyor ama belki o
Evet.
belki bazı
bazı
lokasyonlar.
şehirlerden, lokasyonlardan farklı olabilir.
Evet, mesela şu an aslında bence herkesin belirli bir süre sonra gerçek performansı da ortaya çıkacak. Yani ne kadar neyi çalıştı. Mesela şey diyenler var yaptığım toplantılarda firma kurumlar tarafında. Yani hani bizim performansımız çok iyi. Hani hakikaten ekip iyi adapte oldu. Müşteriler de her zaman arıyorlar. Hatta daha çok çalışıyoruz diyen var. Ama bir türlü alışamadık diyen de var. Yani.
Peki şey olabilir mi? Yani dijital göçebelik tamam. Dijital artık mesela evden çalışma olabilir mi yani uzun vadede?
Ya aslında
Bir
teknoloji evet.
evden çıkmadan çalışanlar mı?
Ya aslında şöyle bir şey var bence yani benim görüşüm şu. Mesela sabah 9, akşam 5, 6 gibi mesailerde siz orada bulunmak zorundasınız. Ve Türkiye şartlarını düşündüğümüz zaman yani 2 saat her gün yolda harcayan insanlar var. Bir kere zaten bu verimliliği düşüren bir şey. Ya bence bu olabilir. Çünkü insanlar verimli oldukları saatlerde aslında daha hızlı yapıyor işlerini. Verimli hissettikleri zaman daha hızlı yapıyorlar. Açıkçası ben bunun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Hani insanlar bunu bir kere tadınca belki daha da artacak.
Geçen bir araştırmada görmüştüm. Yani evden çalışanların hastalanma oranı da
Daha
bayağı düşük.
hastalık izni alma oranı.
Evet. Mesela öyle bir durum var. Aslında şöyle bir şey var. İnsanlar hani şu anki mevcut durumun dışında bunu söylüyorum. Çünkü şu an gerçekten olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Bunun dışında gerçekten daha somut bir geçiş olsaydı belki çok daha farklı olurdu. Yani mesela şu an herkes, ya bu rakam geçtiğimiz hafta değil, 1,5 hafta önce verilen rakam. Türkiye'de normalde 500-600 bin civarı freelance, yani full time olmasa freelance iş yapan insan varken, uzaktan çalışan insan varken 1,5 hafta önce 2 milyondu. Şu an çoğu firma geçti neredeyse %100. Ve aslında bu tarafta bilmiyorum, bu sayı belki de 2 milyonu katlamıştır. Ya bu kadar insan bunu deneyimledikten sonra belki daha verimli hissedip bunu da talep edebilirler kendi firmalarından. Ama dediğim gibi tek üzüldüğüm şey gerçekten hani şu an evet biz bunu yapabilecek sektörlerde çalışan insanlarız. Ama bir de bunu yapamayacak sektördeki insanlar var. Açıkçası hani o da gerçekten benim üzüldüğüm bir konu şu süreçte.
Başka sorun var mı? Neden?
Benim yine kafama takılan, şimdi sen farklı bir network içindesin, bir sosyal ağ içindesin. Dijital göçebelerden, yani dünyada farklı gruplardan, farklı ülkelerden, farklı sektörlerden bir
Evet.
network. Onlar ne düşünüyor?
Ya
Yani
aslında şu an evet.
yani böyle eve kapanmayla alakalı neler düşünüyorlar uzun
Şimdi
vadede?
aslında evet, aslında bu tarz, yani benim gibi insanlar hani ofis ihtiyacı hissettiğimiz zaman biz coworking space'ler, ortak çalışma alanlarını tercih ederiz. Neden? Çünkü ortak çalışma alanları, orada hem bir topluluk, community'ye üye olursunuz, hem yeni insanlarla tanışırsınız gittiğiniz şeyde ve hem kendi sektörünüzdeki insanlarla tanışıp etkinlik yapabilme ya da oradaki etkinliklere katılabilme imkanınız olur. Fakat şu an herkes evinde olduğu için açıkçası bu ister istemez benim gibi insanların da psikolojisini etkiliyor. Yani ben Amerikalı arkadaşımla da konuşuyorum. Alman, özellikle İspanya'da çok fazla mesela çok fazla dijital göçebe uzaktan çalışan insan vardır ve İspanya şu an gerçekten çok kötü durumda. Umarım o noktaya gelmeyiz. Ve orada da buna rağmen mesela Erdem Bey, benim gördüğüm son bir haftadır online işte webinarların ve etkinliklerin en çok bana davet geldiği yer İspanya'daki işte kurumlar ya da topluluklar. Ama onun dışında açıkçası hani bir süre seyahat edemeyeceğimizi artık ben de kabullendim. Bir de şey gibi bir durum var. Yani biz gerçekten bittiğine nasıl emin olacağız? Mesela
Evet.
aslında Ayşe Hanım, sizin de söylediğiniz gibi hani biz evet tekrardan bir araya geliriz, sokağa çıkarız ama gerçekten ben mesela tekrar otobüse nasıl bineceğim? Ya da işte tekrar nasıl emin olacağım gerçekten bittiğine?
Bugün mesela Wuhan'da işte eğitim başladı Çin'de. Fotoğrafları işte görüyorum internetten. Maskelerle eğitim başladı. Yani mesela eğitim öyle başladığı zaman o maskeyi çıkartmak kolay olacak mı? Ya da o kadar büyüdükten sonra tekrar insanlar işe gidecek
Yani
mi?
Kore'de de ta geçen hafta değil mi sana eski arkadaşların söylemişlerdi hayat normale dönmeye başladı
Evet,
diye. Yani
ama tam
tekrar
olarak da değil.
yani doğru zaten illaki bir tamam deseler bile bayağı bir tedirginlik illaki yaşayacağız. Yani çocukları okula göndermek istemeyeceğiz. Çok
Tabii.
fazla zaman geçirmek istemeyeceğiz. Ya da sürekli bir kendimizi böyle tedirgin hissedeceğiz yani.
Evet.
Bu mutlaka olacak ama işte hepsini deneyimleyerek görüyoruz. Burada mesela bununla ilgili bir yorum yapılmış. Bu sonra evden çalışma hikayesiyle ilgili yanlış bir bakış açısı gelişti diye bir yorum var. Virüs sonrası eve kapanmak mecbur olmayacak. Kafede, açık alanda, kütüphanede birçok yerde çalışma imkanı olacak. Yani eğer
Evet.
uzaktan çalışma bazı kurumlar için, bazı şirketler için yerleşik bir hale gelse bile bu çalışanların evde oturup evde çalışacağı anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla bu
Tabii.
senin bahsettiğin belki işte coworking space'lerin belki sayısının artmasına, daha popüler, yani mesela
Evet.
Ankara'da, İstanbul'da çok var ama belki yaygınlaşmasına daha fazla sebep olacak.
Aslında zaten korona öncesi bu yükselen bir trendti. Fakat korona ile beraber şu an hani kimse gidip kafe ya da kütüphane ya da başka bir yere gidemediği için şu an evdeyiz. Ama tabii ki dediğiniz gibi yani sonrasında muhtemelen bu şekilde yükselecek bu grafik. Yani artacak.
Kamu kurumlarında da evden çalışmaya geçecektir diye düşünüyorum diye bir yorum gelmiş yeni bir izleyicimizden.
Yani ne kadar olabilir onu bilemedim. Daha arkadan gelecektir diye düşünüyorum ama.
Yani evet, bence de o biraz daha geç gelebilir ama mesela çoğu işlemi de artık mesela e-devlet üzerinden halledebiliyoruz. Mesela ben ikametgah ihtiyacı hissettim. Bugün e-devletten çok hızlı bir şekilde aldım. Çoğu belgeyi artık oradan alabiliyoruz aslında.
Doğru.
Yani bu tarafta evet.
Şey olabilir.
Eğitim sektöründe öğrenci motivasyonu ve geri dönüş konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Aslında biraz önce biraz bahsetmiştiniz siz de. Hani
Doğru.
tekrar dönüşte hani hepimiz için bir şey olacak. Hani ne bileyim, okula tekrardan çocuğu göndermek ya da tekrar kurslara devam etmesi hepimizi düşündüren şeyler olur
Bir de
gibi
şimdi
geliyor.
tabii bugün aklıma geldi. Yani mesela bizim ufakta işte telefon, tablet, televizyon kullandırmıyoruz.
En güzel, evet.
Yani ama şimdi ister istemez online'a
Evet.
girdiğinden dolayı bir şekilde kullanması gerekiyor. Şimdi hep böyle bir yani şey var toplumda da, dünyada da yani Bill Gates bile mesela çocuklarına işte gün içinde 15 dakika izin veriyordu. Bir anda şimdi şeye döndü. Yani tableti vermeyen anne baba ya da abla, teyze, dayı şimdi tablet vermek zorunda kalacak. Telefonu vermeyen telefon vermek
Ama
zorunda
işte
kalacak.
onlar bence
Bu
daha
nasıl bir dönüşüm sağlar?
Seçici, yani Zeynep'e şey yapmadan önce bence daha bilinçli seçici bir kullanım belki olabilir, en azından çocuklar açısından. Yani biz niye vermiyorduk? Çünkü İşte kreşe gidiyordu. İşte evde geçirdiği zamanı zaten oyunla, oyuncakla vesaireyle geçiriyordu. Hani o kısıtlı zamanı da işte eline tablet verip ya da bir yere gittiğimizde eline tablet, bilgisayar şey verip, telefon verip işte alakasız animasyonlar, bir şeyler, oyunlar seyretmesin diye veriyorduk. Ama şimdi artık insanlar ne için vermeleri gerektiğini, ne için çocuklarına teknoloji öğretmeleri gerektiğini, bunu neyle sınırlandırmaları gerektiğini, içeriği nasıl seçmeleri gerektiğini belki daha bilinçli seçimler
Evet.
yapacaklar diye umut
Ben de
ediyorum.
katılıyorum ve bence bu tarafta da bu alanda güvenlik hizmeti veren, özellikle aile oluşumu vesaire gibi, hani sonuçta çocuk paketi, aile paketi ve bazı kısıtlamalar getirebiliyorsunuz. Bu tarafta da ben bu sektörün de gelişeceğini düşünüyorum. Zaten şu mevcut durumda en fazla siber güvenlik tarafında şu an çok fazla talep varmış. Bir arkadaşımın ufak bir araştırmasıydı. Çünkü şu an şirketler de evden çalışmaya geçtiği için sonuçta orada mevcut şirkette, ofiste kullandıkları güvenlik sistemini ev için kullanacaklar ve bu tarafta aslında çocuklar için de aynı gelişim olacak. Bir de çocukların şöyle bir şeyi var. Çocuklar bir şeye alışıyor ama siz onu tekrardan eski şeye bir şekilde zor da olsa tekrar alıştırabiliyorsunuz.
Onlar evet
Mesela
daha iyi baktım.
daha evet, mesela yani yazın geç saatte yatan ya da işte günde birkaç saat tabletle oynamasına izin verilen yeğenim çok zor olsa da ikinci hafta okul açıldıktan sonra ikinci haftanın sonunda alışmıştı.
Aynen öyle oluyor. Evet.
Erken
Z
yatma, evet.
kuşağı çalışmayı daha da fazla isteyebilir mi?
Efendim, bir şey oldu efendim.
Z kuşağı
Hı
evde
hı.
çalışmayı daha fazla isteyebilir mi?
Evet, zaten Z kuşağı
Zaten
şimdi evet. Ben açıkçası üniversiteler yaptığım projelerde hocalarımla konuşuyorum. Hani hocam hani 10 sene öncekiyle şu anki nesil nasıl? Çok başka diyor. Zaten bizim zamanımızda şeydi, hani belirli meslekler vardı ve hani aman sigortan olsun, işte şey yap, işte
güvenli diyor.
güvenliğin olsun şeyi vardı. Ama şu an mesela o kuşak zaten daha fazla eğilimli bizden. Yani onlar gerçekten uzaktan çalışmak istiyor ve bunun yollarını arıyorlar. Mesela bir örnek vereceğim. Bir canlı yayında beni takip eden bir arkadaşımız 19 yaşında takip etmiş. Bir videoda görmüş bu yaşam şeklini. Adı İrfan, hatta söylemek istiyorum. İzliyordur şu an belki. Bana ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış ve kalkıp Asya'ya gitmiş kendisi 2 ay. Ve bunun yaptığı yaş da yani hani küçük bir yaş ya, yani bakıldığı zaman. Ve orada bir uygulama geliştirmiş. Uygulaması 1 milyondan fazla indirilmiş. Ve şu an 4 uygulama daha geliştirmiş. Sonra gelip üniversiteye devam etmiş. Yani
Ne güzel.
aslında bakıldığı zaman hani ben 19-20 yaşında kendimde o cesareti göremezdim. Yani ben kendisini tebrik ettim. O yüzden bence yeni nesil ve yeni neslin çıkarttığı meslekler. Çünkü çok enteresan meslekler duyuyorum ben de şu an. Belki bunlar uzaktan çalışmaya daha elverişli olacak.
Hem mesleki dönüşüm hem de
Evet.
yaşam tarzıyla ilişkili de bir dönüşüm. Yani ben de bu işlerle bir o bitmek bilmeyen çalışmayı yaparken yani en büyük motivasyon aslında 9-5'ten plaza yaşantısından kaçış. En büyük motivasyon olarak karşımıza o çıkıyordu. Ama bir takım tabii sıkıntılar da var. Belki bunlardan da bahsetmek lazım. Yani
Tabii.
nelerden vazgeçiliyor ya da ne türlü dezavantajlar yaşanıyor. Özellikle freelance çalışan, hem uzaktan hem
Evet.
freelance çalışanlar için. Belki onlardan bahsetmek
Evet.
lazım.
Mesela benim alanımda tabii sözleşmeniz de olsa bir kere bir danışmanlık işi yapıyorsanız kendinizi sürekli güncel tutmanız lazım. Yani benim kendi müşterilerimi beslemem için sürekli geliştirmem gerekiyor kendimi. Ama tabii ki bir kurum gibi hani bir ay bir süresi var. Yani sizin sürekli o freelance müşterinize çalışacağınızın garantisi yok. Normalde benim de genelde 2 sene sürüyor çalıştığım şey. Çünkü ben de açıkçası sonrasında devam etmeyip başka bir alana geçmek istiyorum. Fakat bunun garantisi yok. İkinci kısımda bu biraz tabii Türk aile kültüründen gelen bir şey. Yani Erdem Bey'in dediği gibi biz Trakyalıyız, biraz bağlıyız. Bir kere ailenizi çok özlüyorsunuz. Özellikle anneniz her zaman ne yediğinizi soruyor ya da işte hasta olduğunuz zaman üzülüyor çünkü çok uzaktasınız. Hani bir uçakla atlayıp gelecek mesafede değilsiniz. Aslında tabii ki şey oluyor, kaçırdığınız çok güzel şeyler oluyor. İşte doğum, düğün gibi şeyler ya da tam tersi katılamadığınız. Aslında bir taraftan da işin psikolojik kısmında insanın kendisini hazırlaması lazım. Çünkü bu kadar seyahat ederken hem kültür değiştiriyorsunuz, kültür değişiyor, yemekler, mutfak değişiyor, iklim değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve aynı zamanda etrafınızdaki insanlar değişiyor. Sürekli insan sirkülasyonu da özellikle Türkseniz bu psikolojinizi biraz etkileyen bir şey. Olumsuz yönde. Çünkü biz biraz alışmışız. Hani hep eski arkadaşlarımız vardır ya da hep sık görüşmeye alışkınızdır. Ama tabii bu da etkiliyor. Ama güzel tarafı da ben yolda kendi sektörümden ya da başka sektörlerden çok insanla tanışıp farklı ülkelerde bunun nasıl işlediğini görüp fikir alışverişi yaptığım ve çok şey öğrendiğim şeyler oldu.
Evet.
Tabii demişler ki yaşananlar toplumsal olarak da sosyal ve psikolojik olarak bir
Evet.
kaos dönemi başlatıyor gibi. Bu da önemli bir sağlık problemi. Kişisel hayatlarımıza tabii nasıl yansıyacak? Yani hepimiz yaşayarak göreceğiz
Evet,
aslında.
yani
Ya
herkes
ben evet çok kaos gibi olacağını da düşünmüyorum. Çünkü kaos diye diye kaosu biz çağırırız. Bence şu an yapmamız gereken gerçekten herkesin sosyalizasyonunu sağlaması ve elinden geldiğince işine sıkı sıkı tutunması. Çünkü bu noktada hani ekonominin ne olacağını bilmiyoruz ve sonraki süreçte bizim için de iyi sonuçlar doğuramayabilir. Ya burada yapmamız gereken gerçekten birbirimizi pozitif anlamda, ne kadar modumuz düşse de pozitif anlamda destek vermek.
çok doğru. Çok teşekkür
Çok
ediyoruz.
evet teşekkür ederim.
Evet,
Ben çok
demek
teşekkür
istediğimiz
ederim.
varsa Zeynep, ayrıca Spotify'da
Tamam.
podcast olarak da yayınlayacağız.
Ah süper.
YouTube'da da yayınlayacağız bu güzel
Hı-hı.
birlikte yaptığımız yayının sohbeti. Eklemek
Hı-hı.
istediğin varsa bir şey dinlemek isteriz.
Hocam ben çok teşekkür ederim. Yani gerçekten hani bu seriyi ben de takip ediyorum fırsat buldukça ve oldukça güzel. Devamını bekliyorum sizlerden. Herhangi bir sorusu olan arkadaş varsa bana mesajla da ulaşabilir şey olarak. Bir de ben sizinle yeni bir rapor geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Hatta
Bekleniyor.
yayından önce geldi, şey yapamadım. 40 milyon kişi freelancer üzerinde yapılmış ve 20 bin kişinin cevapladığı ülkeler bazında koronanın etkileri üzerine hem ekonomi hem ruhsal açıdan hem de iş şekli olarak. Fakat rapor yeni geldiği için ben de sadece göz attım hızlıca. Size mail olarak atacağım onu.
Çok
Tamam.
seviniriz.
Tamam.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Teşekkürler. Çok
Kendinize
teşekkür
iyi bak.
ediyorum. İyi akşamlar.
Evet, bugün Zeynep Gabralı, ben iyi diyorum, Gabralı bizimleydi. Farklı bir konu konuştuk. Dijital göçebelik üzerine. Kendisini uzun yıllardır takip ediyoruz. Farklı ülkelerde işlerini aynı işi fakat farklı ülkelerde yapmaya gayret etti. Çok da başarılı oldu. Bugün bize farklı bilgiler verdi. Umuyoruz ki katkısı olmuştur bu programa. Önümüzdeki günlerde farklı konuklarla birlikte olacağız. Çarşamba Global Stratejist Hakan Akbaş bizlerle olacak. Biraz daha korona, ekonomi, toplumsal dönüşüm konularında konuşacağız. Cuma günü yine özel bir sürpriz konuğumuz var. Onu çarşamba günü açıklayalım. Biraz daha sanatla, müzikle iç içe olan bir konumuz bizlerle olacak. Senin Aysun var mı eklemek istediğin bir şey?
Yok, teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bizi düzenli takip edenler de var. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa konu ya da konuk önerileriniz ya da merak ettiğiniz bir şeyler, onları da duymak isteriz.
Yani bir günde bizi düzenli takip eden konuklarımızı aslında yayına alarak onların da görüşlerini almak isteriz. Evet. İyi günler, öyle bir program yaparız. İyi akşamlar herkese.